Alem 22 sayfa 157. Ardından garın kafesinde bir kahve içecek zamanım olmuştu. Kendimi daha iyi hissediyordum. Temiz hava, soğuk ve ışık. Sonra dağlara doğru Courier de Jura'nın muhabirini Jean-Claude Chopard'ı bulmak için yeniden yola çıkmıştım. Soruşturmaya başka bir yönden yaklaşmak istiyordum. 12 yıl önce meydana gelen Manon Simonis'in cinayetini kurcalayacaktım. Bay Chopard otlar kamırdadı. Kamuflaj elbiseli, dizlerine kadar suyun içinde olan bir adam belirdi. Üzerlerinde kalçalarına kadar çıkan yeşil zeytin renginde bir çizme ve yine aynı renkte bir salopet vardı. Haki renkli bir beyzbol şapkasının altında yüzü seçilmiyordu. Komşulardan öğrenmiştim. Cumartesi sabahları Chopard alabalık avlıyordu. Yaprakların altından eğilerek geçip ona doğru yaklaştım. Bay Chopard diye alçak sesle tekrar ettim. Balıkçı öfkeli gözlerle bana baktı. Kamışını kasığına dayayıp bir elini serbest bıraktı. Sonra parmaklarıyla bazı işaretler yaptı. Önce baş parmağı ve orta parmağıyla makas yaptı. Ardından elini ağzının önünden kapattı. Hiçbir şey anlamamıştım. Jean-Claude Chopard değil misiniz? Serbest eliyle havayı süpürdü. Sanki boş ver demek ister gibiydi. Kamışını hafifçe kaldırdı. Hızlı hızlı birkaç defa makaraya çevirdi. Sonra dalları ve yaprakları aralayarak kıyıya doğru ilerledi. Yardım eder gibi yaptım ama kolumu görmezden geldi ve sazlıklara tutunarak karaya çıktı. Belinde asılı iki boş metal sepet vardı. Üzerinden sular akarken ağdalı bir ses tonuyla sordu. İşaretlerini bilmiyor musunuz? Hayır. Ben sağır ve dilsizler için açılmış bir merkezde öğrendim. Belfort yakınlarında bir röportaja gitmiştim. Gırtlağını temizledi ve sonra derin bir iç çekti. Size balık avı dersem siz bana ne cevap verirsiniz? Sabah tek başına. Evet, tabii ki sessizlik. Sepetleri çıkardı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Özür dilerim. Adam anlaşılan bir şeyler homurdandı ve çizmelerini konçlarına indirdi. Tek hareketle onları çıkardı. Ardından askılarını kopyalarını açtı ve kozasından çıkan iki iri kelebek gibi salopetinden fırladı. Bir havai gömleği ve çuval bezinden bir pantolon giymişti. Ayaklarında yeni oldukları her halinden belli Nike ayakkabılar vardı. Bir sigara yaktım. Pis pis baktı. Sağlığa zararlı olduğunu biliyor musun? Hiç duymadım. Dudaklarının köşesine bir jiton yerleştirdi. Ben de. Sigarasını yaktım ve kokusunu ciğerlerime çektim. 60'larında iri yapılı, gri saçlı, kasketinin kenarlarından bir saman tutamı gibi dışarı taşmış bir insandı. 3 günlük sakalı talaşını andırıyordu ve kulakları bile kıllıydı. Kıllarının içinde pusuya yatmış bir kirpiye benziyordu. Yüzü kareydi ve kalın gözlükleri vardı. Sivri ve kıvrık çenesi ona temel reis gibi sert ve huysuz bir hava veriyordu. Jean-Claude Chopard değil mi? Kasketini çıkardı ve havada bir çeket çizdi. Hizmetinizdeyim. Ne sen? Sen kimsin? Matthew Dury, gazeteci. Bir kahkaha attı. Çalılıkların arasında gizlenmiş metal bir sandığı çekti. İçine çizmelerini, salopetini ve sepetlerini koydu. Evladım, beni ikna etmek istiyorsan zevzekliği bırak. Efendim, 30 yıl her türlü işte çalıştım. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Polisin kokusunu 10 kilometreden alırım. Şimdi bana soruların varsa dürüst ol, anladın mı? Gazetecinin aksanı Mario'ya benzemiyordu. Aynı gırtlaktan kesik kesik cümlelerle konuşuyorum ama rahipler kadar ağır değildi. Kendimi kamufle etme yeteneğimi kaybetmeye mi başlamıştım acaba? Tamam dedim. Paris cinayet masasındayım. Ha şöyle Simonisler için mi geldim? Başımla onayladım. Resmi görevli. Görev mi? Yarı resmi. Demek Paris'te yapacak işin yok ha? Elini metal sandığa daldırdı ve içinden sarımsı bir şişe çıkardı. Tatlı sonrası şarabımdan tatmak ister misin? Ortada tatlı göremiyorum. Yeniden güldü. Diğer elinde kastanyet gibi birbirine çarptı. İki bardak vardı. Seni dinliyorum dedi. Otların üzerine bıraktığı bardakları doldururken. Ona durumu izah ettim. Yokun soruşturmasını, intihara teşebbüsünü, beni buraya getiren ipuçlarını anlattım. Simonis soruşturması ile Luke'un bu umutsuz davranışı arasında bir bağ olduğuna inandığımı söyledim. Ton olarak da ona Luke'un resmini gösterdim ama aldığım cevap diğerleri gibiydi. Hiç görmedim. Böcekler güneşin altında vızıldıyordu. Hava çok güzel olacaktı. Silvi'nin ölümü hakkında dedi şarabından bir yudum aldıktan sonra. Sana pek fazla bir şey söyleyemem. O olayla ilgilenemedim. Neden? Erken emeklilik. Kuryedekiler miadımın dolduğunu düşünüyorlardı. Tam bu sırada Silvi Simonis cinayeti Hızır gibi yetişti. Chopard'ı ıskartaya çıkarmak için bulunmaz fırsattı. Neden özellikle bu olay? İlk cinayetle çok fazla haşır neşir olduğumu unutmamışlardı. Onlara göre bu işe çok fazla bulaşmıştım. Genç beni yollamayı tercih ettiler. Bir acemi. Sadece önemsiz işlerin peşinden koşmuş bir herif. Soruşturmanın fazla gürültü koparmasını istemiyorlardı anlaşılan. Tam üstüne bastım. Bölgenin imajının zedelenmemesi gerekiyordu. Politika böyle bir şey. Ben de eyvallah deyip gitmeyi tercih ettim. Bardağı dudaklarına götürdüm. Cura bölgesine has sarı şaraptı. Tadı muhteşemdi ama degüstasyon yapacak keyfim yoktu. Bu durumda kendi soruşturmanızı kendiniz yaptınız, değil mi? Pek kolay olmadı. Yaşlı rütbeliler, dostlarım hepsi emekli olmuştu. Ve Santron'dan tamamen yeni bir ekip gelmişti. Tümü aptal takımı, aptal kafalı zıplaplar. Stefani Sarrazin gibi mi? Baş salak. Ya Silvin'in ailesi, onları sorguladınız mı? Silvin'in ailesi yoktu. Bana kocasından söz eden olmadı. Silvi yıllardan beri durdu. Manon öldürüldüğünde de. Nasıl öldü? Çöpat hemen cevap vermedi. Bardağını bıraktı. Çoktan boşanmıştım. Yemlerini, iğnelerini, misinalarını özenle orta kutusuna küçük çekmecelere yerleştirdi. Sonra şapkasını siperdin. Altından bana baktı. Demek tüm hikayeyi istiyorsun ha? Seyahatimin amacı bu. Gazeteci bir dizi küçük kancayı bir başka bölmeye koydu. Frederick Simonis 1980'de bir arabanın içinde öldü. Kaza mı? Rickard'da meydana gelen bir kaza. Evet, kör kütük sarhoşmuş. Yolda ölen alkolik bir koca, cesedin bir kuyusunun dibinde bulunmuş küçük kız ve şimdi feci şekilde öldürülen ailenin son ferdi zavallı sağlıkçı kadın. İşte bir aile portresi. Her yerde hazır ve nazır olan ölümün dışında birbirleriyle bağdaşan hiçbir şey yoktu. Çöpaz sıkıntımı hissetmişti. Frederick ve Sylvie, Bern kantonunda Bien Politeknik Okulu'nda tanışmışlar. İsviçre'nin en ünlü saatçilik okuludur. Birbirlerine taban tabana zıt iki insan. Frederick şımarık bir zengin çocuğu ve Sancho'nda tekstille uğraşan büyük bir aileye mensup. Sylvie ise Nancy'de saatçilik yapan dul bir kadının kızı ve 13 yaşındayken annesini kaybediyor. Frederick ailesinin gözünde işe yaramadın teki. Sylvie burslu okuyan, tuttuğunu koparan, saatçilik konusunda bir deha. Buralarda söylendiği gibi bir altın eldi. Hiçbir çark, hiçbir mekanizma onun için sır değildi. Çift birlikte mi çalıştı? Balıkçı sandığını kapattı. Tuhaf ama evet, tabii ilk zamanlarda. 1980'de evlenmişler, Manon doğdu. Ardından uyumsuzluklar başladı. Frederick kendini içkiye verdi. Silvi işe ise işinde sürekli yükseldi. Rolex'e, Cartier'e, Jade d'Occultare ve diğer büyük markalara hizmet veren bir atölyede çalışıyordu. Arap prensleri, banker aileleri için paha biçilmez saatler yapıyordu. İkisinin anlaştıkları tek şey küçük kızlarıydı. Onu taparcasına seviyorlardı. Tek engel Frederick'in anne ve babasıydı. Silvi'yi hiç sevememişlerdi. Hatta Frederick ölünce Manon'u almak bile istediler ama hava aldılar. Paraları olmasına rağmen bu konuda hiçbir şey yapamadılar. Silvi kusursuz bir anneydi. Manon'un ölümünden sonra Silvi neden bölgeyi terk etmedi? Soruşturma, dedikodular, suçlamalar ve anılar neden bunlardan kaçmadı? Artık onu Sartorius'a bağlayan bir şey yoktu ki. Çöpat yeniden bardağını doldurdu. Zaten herkesin de beklediği buydu ama kimse onu etkileyemedi. Üstelik bir de ev satın aldı. Bölgenin çok ünlü bir yerinde. Saat evi. Tanınmış saat markalarının işlerini yapmaya başladı. Silvi için bu gerçek bir zaferdi. Kendi hesabına çalışıyordu. Burada kapanıyor ve saat mekanizmalarıyla boğuşuyordu. Yükselişi devam etti. Yaşadığı dramlara, başkalarının ona olan düşmanlıklarına rağmen. Düşmanlık mı? Silvi saat üstte hiç sevilmedi. Katı, donanımlı ve mağrur bir kadındı. Ve üstelik yabancıydı. Loren bölgesinden gelmişti. Bölge sektenlerde sel baskınına uğradığında iş aramak için sınırın diğer tarafına geçmişti. Başkalarının gözünde bu bir ihanetti. Küçük kızın ölümünden sonra şehrin yarısı onun suçlu olduğunu düşünüyordu. Cinayet sırasında da başka yerde olduğu halde. Neredeydi? Cinayet anında yumurtalıklarındaki kisti aldırmak için Sartus Hastanesi'ndeydi. Çöpat ayağa kalktı. Orta kamışlarını ve sandığını aldı. Yardım teklif ettim. İki sepeti elime tutuşturdu. Patika boyunca peşinden yürüdüm. Size göre bu iki cinayet bağlantılı mı? Evet ve aynı katilin işi. Ama öğrendiğim kadarıyla yöntemler çok farklı. İki cinayetin arasında 14 yıl var. Katilin kendini geliştirmesi için yeterli bir süre, öyle değil mi? Ona yetişebilmek için adımlarını sıklaştırdım. Peki amaç ne olabilir? Ne dersin monikler? Bak evladım, zaten bilmediğin çözümü de burada. Ama her ne olursa olsun Manon'un öldürülmesini incelenmeden Silvi cinayeti araştırılamaz ve anlaşılamaz. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Lafı mı olur? Bir yıl sonra, bir yıl boyunca her hafta bu olay hakkında bir yazı yazdım. Hepsini sakladım. Okuyabilir miyim? Gidelim evladım. Bölüm 35. Karta Jura, 13 Kasım 1988. Ölüm saati 0'du. Hattops'un ünlü saat şehri Saturn, alçakça bir drama sahne oldu. Dün 12 Kasım 1988'de saat 19 sıralarında 8 yaşlarındaki Manon Simonis'in cesedi, şehir arıtma istasyonunun yakındaki bir dağıtım kuyusunun dibinde bulundu. Besançon, DAP Cumhuriyet Savcısına göre olay kesinlikle bir cinayet. Saat 16.30'da her gün olduğu gibi Martin Scott okul çıkışında gidip Manon'u aldı. Çocuk ve dadısı yürüyerek Saturn'un biraz dışındaki Beyaz Scotto'nun Korel sitesindeki evlerine gittiler. Saat 17.00'dı. İkindi kahvaltısından sonra Manon sitenin apartmanının hemen altındaki oyun alanına indi. Birkaç dakika sonra Martin Scott küçük kıza bakmak istedi ama kız oyun alanında yoktu ve onu gören olmamıştı. Dada hemen kızı aramaya başladı. Merdivenlere, bodrumlara, 800 metre ötede tepenin yamacında yer alan otoparka baktı. Yoktu. Saat 17'de oturdu. Martin Scott jandarmaya haber verdi. Aramalar yeniden başladığında hava kararmıştı. Jandarma önce 500 metre yarı çapında bir alanı taradı. Saat 18.30'du. Mato'dan takviye olarak iki marka jandarma geldi. Aramalar 1 kilometrelik bir alana yayıldı. Bazı gönüllü yurttaşlar da bu üniformalı gruba katıldı. Saat 19.20'de Manon'un cesedi şiddetli yağmur altında şehrin kuzeyinde bulunan Haç dikili Roze Tepesi'nin yakınlarındaki dağıtım istasyonu kuyularının birinin dibinde bulundu. Burası Korel sitesine sadece 700 metre uzakta bir yer. Yapılan ilk gözlemlere göre kuyunun derinliği 5 metreydi ve yarısına kadar doluydu. Ama çocuğun hiç şansı yoktu. Kuyu yüzmek için çok dar ve su da çok soğuktu. Kurtarma görevlileri Manon'u çıkardıklarında göz bebekleri sabitlenmişti ve kalbi de atmıyordu. Vücut ısısı 25 derecenin altına inmişti. Yapacak bir şey yoktu. Cinayet savcısı, Cumhuriyet savcısı yorum yapmıyor. Aynı gece Martin Scotto'nun Sarzo jandarması tarafından sorgulandığını biliyoruz. Bu sabah da jandarma araştırma servisleri cinayet mahallinde incelemelerine devam ettiler. Bugün tüm bölge büyük bir şok içinde. Herkes 4 gün önce Jura yakınlarında işlenen bir başka alçakça cinayeti düşünüyor. Gregory Willem'in cinayetini. Asla aydınlatılamamış bir cinayet. Bölge bir alçaklığın tekrarlanmasını nasıl kabul edebilir? Savcının suskunluğuna rağmen jandarma önemli ipuçlarına ulaşmış gibi. Yargıç birkaç saat içinde yeni bir açıklama yapılacağına dair söz verdi. Bir an önce sonuç alınmasının umudunu etmekten başka bir şey yoktu. Bu alçaklığın telafisi olmadığından en azından cezalandırılması gerekiyordu. Gözlerimi ekrandan ayırdım. Chopin makalelerini numaralandırmıştı. Kasım 1988 ile 1989 dönemini kapsayan 100'e yakın haber vardı. Hepsine şöyle bir bakmıştım ve şimdi soruşturmanın önemli safhalarını yazan makaleleri okuyordum. Bir kamel yaktım. Gazeteci birinci kattaki odasına sigara içmeme izin vermişti. Burası zemini ahşap kaplı bir çalışma odasıydı. Zavallı kütüphane, karton kutularının kitap ve gazete yığınlarının altında iki büklüm olmuştu. Odada ayrıca üzeri diyapozitiflerle dolu bir ışıklı masa da vardı. Vaktini bir kitabı veya dosyayı ararken harcayan bir gazetecinin ini. Ayağa kalktım ve odayı kokutmamak için camı açtım. Chopin'in evi, çimento duvarlarında pencere boşluklarından başka bir şey olmayan küçük, süssüz bir evdi. Soldan sokağa doğru çıkıntı yapan, sağdan ise bakımsız bahçeye açılan tenteli bir terası vardı. Sönük plastik bir şişme havuz, patlak lastikler, katlanır sandalyeler oraya buraya yüksek otların üzerine atılmıştı. Pencereyi açık bıraktım ve yeniden işime döndüm. Kore Döşüra 14 Kasım 1988. Simonis cinayeti. Soruşturma sürüyor. Birkaç saat önce Manon Simonis'in vahşice öldürülmesiyle Santos bir askeri kaleye dönüştü. Dün 13 Kasım'da Besançon'da ve Patorliere'den 3 manga daha jandarma geldi. Öğleden sonra Cumhuriyet Savcısı bu işle sorgu yapacak Gilbert David ile Mato araştırma biriminden Yüzbaşı Jean-Pierre Lambert'un görevlendirildiğini açıkladı. Bu iki deneyimli insan daha önce de önemli olayları aydınlığa kavuşturmuştur dedi. Yine de savcılığın açıklaması tatmin edici değildir. Soruşturma ile ilgili yeni bir bilgi verilmemiştir. Otopsi raporu açıklanmamıştır. Dinlenen tanıkların ifadeleri gizliliğini korumaktadır. Savcı jandarmanın varsayımlarını da kesinliğe kavuşturamamıştır. Böyle bir gizliliğin nedenini anlayamıyoruz. Olan biteni öğrenmek Sartos hakkının, halkının hakkıdır. Corps de Jura olarak biz kendi soruşturmamızı yürütüyoruz. Bir kist ameliyatı geçiren Sylvie Simonis'in dün sabah hastaneden ayrıldığını öğrendik. O zamandan bu yana kadar nerede kalmış olduğunu bilen yok ama evinde kalmamış. Öte yandan Martin Scott'un tanıklığından pek bir şey çıkmadı. Olay etrafını koruyor. Neden Manon'u oyun alanında gören yok? Kız apartmandan çıkmak için başka bir çıkışı mı kullandı acaba? Nasıl ve kiminle arıtma sahasına kadar gitti? Manon ürkek bir çocuktu ve asla kimsenin peşine takılmazdı. İşte jandarmanın tüm dikkatini çocuğun yakın çevresindekilere yöneltmesinin nedeni de bu.